Ayrım 47.
Zayıf atları sendeleyip düştükçe onların hattı kırılmaya başlamıştı. Atlardan bazıları sanki bir ok yemişler gibi düşüyorlardı. Diğerleri yavaşlayıp duruyorlar, başları öne düşüyor, ağızlarından salya ve irin parlak altın iplikler gibi sarkıyordu. Lord Aker'in atları artık tükenecek duruma gelmişlerdi. Hiç dinlenmeden iki saldırı savuşturmuşlardı. Memnon onları Hui'nin dördüncü tümeni ile Remrem'in birinci tümeninin olduğu yere götürdü. Firavunum, birinci hazır. Bırakın ben gideyim, tanrıların aşkına diye bağırıyordu Remrem. Memnon ona bakmadı bile. Ben arabayı Hui'nin yanına sürdüm. Bir seyis grubu hemen hayvanları değiştirdiler. Yüzbaşı Hui, hazır mısın diye bağırdı Memnon. Hui yayını kaldırarak kralını selamladı. Mısır ve Tamose için. Öyleyse ileri. Memnon kahkahalarla gülerken atlarımız öne fırladı. Önümüzdeki alanda apaçan altı tümen arabası vardı. Yarısı parçalanmış yatıyor, atlar sarı boğandan birbiri ardına ölüyorlardı. Ayakta kalanların ise yürüyecek halleri kalmamıştı. Ayakta kalabilmiş arabalarla karşı karşıya geldik. Tam ortadaki bronz parıltısı içindeki arabada sürücüsünden bir baş uzun biri bulunuyordu. Başında Hiksos krallığının altın mihveri vardı ve kara sakalı kurdelelerle süslenmişti. Apaşan kendini ölmüş bil diye bağırdı Memnon. Apaşan onu duydu ve altın arabamızı gördü. Arabayı bize doğru çevirdi, hemen Memnon omuzuma dokundu. Beni şu sakallı domuzun yanına götür, kılıç zamanı geldi artık. Apaşan bize iki ok gönderdiyse de Memnon birini kalkanıyla durdurdu. Ben diğerine hedef olmamak için eğildim. Ancak dikkatimi bir an bile kaybetmemiştim. Apaşanın tekerleklerindeki bıçaklardan gözlerimi ayırmıyordum. Atlarımın dizlerini paramparça edebilirlerdi. Arkamda Memnon mavi kılıcı kabzasından çektiğini duydum. Atlarımın başını çevirirken Hiksoslu sürücüyü şaşırtmak için ters tarafa dönüyormuş gibi yaptım. Bıçaklarından kurtulunca yakınından geçip hemen arkasına geçtim. Serbest elimle çengeli yakalayıp öteki arabanın içine fırlattım. Şimdi birbirimize kilitlenmiştik ama biz arkasında olduğumuz için üstün durumdaydık. Apaşan arkasına dönerek kılıcını benden yana savurdu. Ben eğilerek hamleyi savuşturdum. Memnon darbeyi kalkanıyla engelledikten sonra mavi kılıcı savurdu. Apaşan kılıcının ucundan bir parça koptu. Apaşan gözlerine inanamayarak bağırdı ve bir sonraki darbeyi savuşturmak için kalkanını kaldırdı. Apaşan usta bir kılıççıydı ama mavi kralım ve mavi kılıcıyla bol ölçecek kadar değil. Memnon onun kalkanını parça parça ettikten sonra bronz kılıcına bir darbe indirdi. Apaçan'ın elinde sadece kılıcın kabzası kalmıştı. Apaçan ağzını ardına kadar açarak böğürdü. Çenesinin arkasındaki dişleri kararmış ve çürümüştü. Tükürüğü bir bulut gibi yüzüme çarptı. Memnon işi klasik hamle ile bitirdi. Mavi kılıcın ucunu Apaçan'ın açık ağzından içeri sokup boğazına sapladı. Adamın öfkeli gürlemesi kıllı dudaklarının arasından fışkıran parlak kanla örtüldü. Ben çengel ipini keserek Hiksos arabasını serbest bıraktım. Atlar artık denetim dışı olduklarından yana kayıp birbirlerine girmiş arabalara çarptılar. Apaşan ölmek üzere olmasına karşın kenara tutunmuş dimdik ayakta duruyordu. Doğrusu arabacılarının yüreklerini korkuyla dolduran bir görünüşü vardı. Hiksoslar hasta atlarını kargaşanın arasından çıkarmaya çalışırken biz onları mızraklıyorduk. Onları bizim okçumuzun menziline kadar kovaladık. Sonra çevremize ok yağmaya başladığından oradan çekildik. Yorgun atlarımızı geri çekerken Memnon'a daha bitmedi dedim. Apaçan'ın arabalarını hallettin ama şimdi Beon'un piyadeleri var. Beni Kratos'a götür diye emretti Firavun. Arabamızı Şilluk saflarının önünde durdurdum. Memnon Kratos'a seslendi. Durum nedir lordum? Bize yapacak iş bulamazsanız adamların ayakta uyuyacaklarından korkuyorum efendimiz. O zaman sen de onları işe çıkar bakalım. Şilluklar ilerlemeye başladılar. Çok garip bir ayak sürümeyle yürüyorlar. Her üç adımda ayaklarının toprağı titreten bir darbe ile yere vuruyorlardı. Hiksoslar ise disiplinli ve kahraman insanlardı. Eğer öyle olmasaydı dünyanın yarısını egemenlikleri altına alamazlardı. Arabalarını dağıtmıştık ama şimdi bronz kalkanları ardında Kratos'u bekliyorlardı. İki ordu tapınak öküzleri gibi kavuştular. Kara ve beyaz öküzler boynuzlarını kilitlediler ve göğüs göğüse, mızrak mızrağa bir çarpışma başladı. İki ordu piyadesi dövüşürken Firavun arabalarını geride tutuyor, en küçük bir açıklık ya da düşman saflarında bir zayıflama gördüğü anda oraya sokuveriyordu. Firavun'la altın arabada sürekli savaş alanını çevreliyor, çatışmanın en küçük bir değişikliğini bile gözden kaçırmıyorduk. Memnun yedeklerini en gerekli yerlere tam zamanında sokuyordu. Bu öğretilecek ya da öğrenilecek bir şey değildi. Savaşın temposunu kalbinde, kanında hissediyor olmalıydı. Savaş alanının ortasında Kratos'un çarpıştığı yerde Hiksos laflarının gerilemeye başladıklarını gördüm. Bu bir barajın toprak gövdesindeki ilk çatlak gibiydi. Safları genişlemiş ve kırılma noktasına gelmişti. Ama Memnun bunu benden bile önce görmüştü. Horus aşkına Taita, zafer anımız geldi işte. Remrem'in hala beklediği yere dört nala koştuk. Hazır mısın Lord Remrem diye seslendi Firavun. Şafak söktüğünden beri hazırım efendimiz. Ama ben Lord değilim. Sen nasıl olur da kralının sözünü tartışabilirsin diye. Artık Lord'sun. Düşman merkezde, kopma noktasında. Arabalarını al ve onları Memphis'e kadar kovala. Firavunum çok yaşa. Remrem arabasını atlayıp birliğinin önüne düştü. Hiksosların sağ kanadına saldırmışlardı. Hemen hemen hiç duraklamadan düşmanın arkasından en ortaya kadar gittiler. Saldırı tam anında yapılmıştı. Hiksosların merkez hattı birden dağıldı. Derin bir soluk alacak kadar bir süre geçtiğinde kaçmaya başladılar. Kent kapılarına doğru koşuyorlardı ama artık Kratos'un şillukları bile onları izlemeyecek kadar yorgundular. Dizlerine kadar yükselen ölü ve yaralılar arasında durup mızraklarına dayanarak dinlenirken düşmanın kaçmasına izin verdiler. Memnun dehası işte bu anda ortaya çıktı. Remrem'in birliğini bu nedenle savaşa en son sürmüştü. Ve şimdi Remrem düşmanı önüne katmış sürerken kılıcı amansız bir tempo ile inip kalkıyordu. Düşmanın ilk safları kente ve vardıklarında kapıları yüzlerine kapanmış buldular. Casuslarım ve ajanlarım görevlerini başarmışlardı. Tep halkı ayaklanmıştı ve kent bizimdi. İlk iş olarak da Hiksosların içeri girmelerini önlemek için kapıları kapatmışlardı. Remrem Hiksosları hava kararıp atları yorulana kadar kovaladı. Tam 30 mil ileri sürmüştü ve kuzey yolunu her karışı düşman ölüsüyle kaplıydı. Firavun'un altın arabasını kentin ana kapısından içeri sürerken o da arkada ayakta duruyordu. Nöbetçilere kapıları açın da geçeyim diye seslendi. Tebe girmek isteyen kimdir diye nöbetçiler yukarıdan seslendiler. Ben iki krallığın hükümdarı Tamose'yim. Yaşasın Firavun. Firavunumuz sonsuza kadar yaşasın. Kapılar açıldı. Memnun omuzuna dokundu. Sür içeri Tata. Dönüp kendisine baktım. Özür dilerim majesteleri ama kente yanımda hanımım olmadıkça girmemek için yemin etmiştim. Dizginleri size bırakmak zorundayım. İn öyleyse dedi. Git hanımını al ve yeminini yerine getir. Dizginleri aldı. Ben de toz toprak içindeki yola indim. Altın arabayı kentten içeri sokarken ona baktım. Sular yükseldiğinde şelaleden gelen gürültüden farksız bir gürültü vardı kentte. Teb halkı krallarını karşılıyordu. Yorgun ordumuz da Firavun'un ardından kente girerken zaferin bedelini ne kadar ağır ödediğimizi fark ettim. Ordumuzu yeniden kurana kadar Hiksosları kovalayamayacaktık. O zamana kadar Kral Salitis yeniden güçlenecek ve atları Sarı Boğan atlatmış olacaklardı. İlk çarpışmayı kazanmıştık. Ancak bu zorbanın Mısır'dan sürüp atılmasına kadar önümüzden daha pek çok savaş olduğunu biliyordum. Şilluk aylakları geçerken Kratos'u aradım ama göremedim. Hui'nin bana verecek bir arabasıyla dinlenmiş atları vardı. Ben de seninle geleyim Taita dedi. Ama ben başımı salladım. Yalnız olursam daha hızlı giderim. Sen kente gir ve zaferinin keyfini çıkar. Bin güzel kız seni karşılamak için bekliyordur. Haberi Elefantin'i akıntıya karşı giden herhangi bir gemiden daha hızlı götürdüm. Arabada tek kişiydim ve atlar uçar gibi gidiyorlardı. Yolda her durakta yeni atlar alarak hiç durmadım. Seyisler atları değiştirirken bana bir parça mısır ekmeğiyle peynir ve bir testi şarap uzatıyorlar. Onları ayakta yiyip yola devam ediyordum. Yol boyunca bir kere bile uyumadım. Geceleri ay ve yıldızları yolumu gösteriyordu. Horus yorgun bedenimi ve dizginleri tutan ellerimi koruyor olmalıydı ki yolda hiçbir kaza geçirmemiştim. Yoldaki her durakta ve her köyde mutlu haberi veriyordum. Zafer, büyük bir zafer. Firavun Teb'de galip geldi. Hiksoslar ezildi. Tanrılara şükürler olsun diyerek beni alkışlıyordu. Mısır ve Tamose. Teb'den Elefantin'e 2 gün 2 gecede gittim. Saraya vardığımda hanımımın yattığı bahçeye gidip kendimi ayakları dibine atacak gücüm kalmamıştı. Hanımım dedim, tozdan kurumuş boğazımdan sesim güçlükle çıkarak. Firavun büyük bir zafer kazandı. Sizi evinize götürmeye geldim. Tebe nehirden döndük. Prensesler de yanımızdaydı. Güvertede annelerine şarkılar söylüyorlar, gülüyorlar, onu da güldürmeye çalışıyorlardı. Ancak annelerinin gözlerinden bir keder ifadesi vardı. Kraliçe Losiris yaralı bir kuş kadar zayıf düşmüştü. Kemiklerinin ağırlığı kalmamıştı ve eti sedef saydamlığındaydı. Onu 10 yaşındayken olduğu gibi kolaylıkla kucaklayabiliyordum. Uyku çiçeği ve diğer tozlar artık karnını korkunç pençeli bir yengeç gibi parçalayan ağrıları dindiremiyordu. Teb surları göründüğünde onu güverteye taşıdım. Zayıf omuzlarına kolumu atıp ayakta tutarken gençliğimizin o binlerce mutlu anısını bir kere daha yaşadık. Ancak bu çabadan yorgun düşmüştü. Memnun sarayının rıhtımına yanaştığımızda Teb halkının yarısı kendisine karşılayıcı çıkmıştı. Bu büyük kalabalığın en başında da Firavun Tamose duruyordu. Hanımım koltuğuyla dışarı çıkarıldığında halk kendisini alkışladı. Çoğu onu hayatlarında hiç görmemişlerdi. Ancak merhametli kraliçenin efsanesi onun uzakta olduğu yıllar boyunca ağızdan ağıza yayılmıştı. Anneler kutsaması için çocuklarını havaya kaldırıyorlar, koltuğun kenarından sarkan elini tutmak için uzanıyorlardı. Hapiye bizim için dua et, bizim için dua et Mısır'ın anası diye yalvarıyorlardı. Firavun Tamose annesinin yanında sıradan biriymiş gibi yürüyor, Tehuti ve Bekatta da onu izliyorlardı. Her iki prenses de gülüyor, olmalarına karşın gözleri yaşlıydı. Aton kraliçenin dairesini hazırlamıştı. Daireye girince hepsini hatta kralı bile gönderdim. Hanımımı terastaki asmanın altına yatırdım. Oradan sevgili Tebi'nin parıltılı duvarlarını görebilirdi. Karanlık basınca yatağına taşıdım. Keten çarşaflara uzanır uzanmaz gözlerini açtı. Taita, bana son bir kere Amun-Ra falına bakar mısın diye fısıldadı. Hanımım, senin için her şeyi yaparım. Yatağının yanına oturdum, ilaçları hazırlayıp kendisini selamladıktan sonra içtim. Ardından gözlerimi kapatarak gerçeğin öte yanına geçmeyi bekledim. Öteki yandan döndüğümde kandiller sönmek üzereydi ve sarayda ses yoktu. Nehirden de karşı kıyıda uyumakta olan kentten de ses gelmiyordu. Tek ses bahçedeki bir bülün ötüşüyle ipekli yastığının üstünde yatan hanımımın hafif solumasıydı. Onun uyuduğunu sanmıştım ama alnımdaki buz gibi terleri silmek için elimi kaldırdığımda gözlerini açtı. Zavallı Taita o kadar kötü müydü? Her seferinden daha kötü olmuştu. Başım ağrıyor, gözlerim kararıyordu. Bir daha da fala bakmayacağımı biliyordum. Bu sonuncuydu ve onun için yapmıştım. Nehrin iki yakasında duran Akbaba ile Kobra'yı gördüm. Suların 100 mevsim yükselip alçaldıklarını gördüm. 100 Mısır koçanı gördüm ve 100 kuş nehrinin üzerinden uçtu. Onların altında savaş dumanlarını ve kılıç parıltılarını gördüm. Yanan kentlerin dumanının tozlara karıştığını gördüm. Sonunda Kobra ile Akbaba birleştiler. Onların saf mavi ipekten bir örtü üzerinde çiftleştiklerini gördüm. Kent duvarlarında ve tapınak sütunlarında mavi bayraklar dalgalanıyordu. Dünyanın her tarafına yayılan arabalarda mavi bayraklar gördüm. 10.000 yıl ayakta duracak kadar yüksek ve sağlam anıtlarla 50 ayrı milletin insanlarının onların önünde eğildiklerini gördüm. İçimi çekerek parmaklarımı zonklayan şakaklarıma bastırdım. Gördüklerim bu kadardı. Bir süre ikimiz de konuşmadık. Sonra hanımım sakin bir sesle söze başladı. İki krallık birleşene kadar 100 mevsim geçecek. Hiksosların Mısır'dan atılmaları için 100 yıl sürecek savaşlar yapılacak. Halkım için çok acı yıllar olacak bunlar. Ama mavi bayrak altında birleşecekler diye sözünü keserek yorumu ben tamamladım. Senin soyundan gelen krallar dünyaya hakim olacaklar. Mutluyum diyerek uyuyakaldı. Bana daha sonra ihtiyacı olacağını bilerek uyumadım. Bir daha gecenin en karanlık saati olan şafaktan bir saat önce uyandı. Sancı, tatlı isis, bu nasıl sancı diye kıvrandı. Hemen bir kızıl stefan hazırladım. Bir süre sonra sancı geçti ama üşüyorum dedi. Beni vücudumla ısıt Tayita. Onu kollarımın arasına alıp uyuttum. Şafağın ilk çekingen ışıkları teras kapısından içeri uzanırken uyandı bir daha. Yaşamım boyunca sadece iki erkek sevdim ve onlardan biri de sendin. Belki de gelecek yaşamımızda tanrılar bize daha iyi davranırlar. Ona verecek yanıtım yoktu. Gözlerini son kez kapatırken benden sessizce uzaklaşıp gittiğini anladım. Son nefesi bir öncekinden farklı değildi. Dudaklarını öptüğümde soğukluğu hissettim. Elveda hanımım, elveda sevgilim diye mırıldandım. Bu papürüsleri 70 günlük mumyalama süresi içinde yazdım. Bunlar hanımıma son armağanımdır. Mumyacılar onun benden almadan önce gövdesinin sol yanını yarmış ve kendisini öldüren o korkunç şeyi çıkarmıştım. Bu et ve kandan bir şeydi ama insan değildi. Ateşe attığımda arkasından lanetler yağdırdım ve onu hanımımın içine yerleştiren kötü tanrı Set'i de lanetledim. Bu papürüsleri 10 su mermerinden küp içine yerleştirip onun yanına bırakacağım. Mezarının duvarlarına kendi ellerimle resimler yapıyorum. Bunlar bugüne kadar yaptıklarımın en iyisi. Fırçamın her darbesi sevgimin bir ifadesi oldu. Artık ben de acıyla çok yorgun düştüm. Keşke bu mezarda onunla birlikte ben de dinlenebilseydim. Ama benim kollamam gereken bir kralımla iki prensesim var daha. Onların bana ihtiyaçları var. Yazarın notu. Mısır Antika Eserler Dairesi'nden Dr. Duraid İbn Al-Simma 5 Ocak 1988'de Nil'in batı kıyısındaki Soylular Vadisi'nde bir mezar açıp içine girdi. Bu mezarın daha önce açılmamasının nedeni 900 yılında üzerine bir İslam camisi yapılmış olmasıydı. Dini yetkililerle çok uzun ve hassas konuşmalardan sonra kazı izni verilmişti. Lahit dairesine giden koridorda tüm duvarları ve tavanı süsleyen olağanüstü resimlerle karşılaşılmıştı. Doktor Al-Simma anıtları incelemekle geçen yaşamı boyunca bu kadar görkemli fresklere rastlamamıştı. Bana önemli bir keşifte bulunduğunu, hemen anladığını söylemişti. Duvardaki hiyerogliflerde daha önce hiçbir kaydına rastlanmamış bir Mısır kraliçesinden söz ediliyordu. Lahit dairesine yaklaştıkça umutları artmış ancak sonra kapının mühürlerinin parçalanmış ve içeri girilmiş olduğunu görünce umutsuzluğa kapılmıştı. Mezar eski çağlarda soyulmuş ve tüm hazineler yağmalanmıştı. Doktor Al-Simma buna karşın mezarın Mısır'ı M.Ö. 1780 yıllarında etkileyen o karışık günlerin eseri olduğunu ortaya çıkarmıştı. İki krallık bundan sonraki 100 yıl boyunca sürekli bir kargaşa içinde kalmıştı. Elimizde bu dönemden kalma belgeler olmamasına karşın sonunda ortaya çıkan bir hanedan firavunlarının Hiksoslu işgalcileri ülkeden atıp Mısır'ı en görkemli günlerine kavuşturduğunu biliyoruz. Bunların damarlarında Losiris, Tanus ve Memnun'un dolaştığını düşünmek bana büyük bir zevk vermektedir. Mezarın açılışından bir yıl sonra Doktor Al-Simma ile yardımcıları duvardaki resimlerin kopyalarını çıkarırlarken birden duvarın bir kısmı çöktü ve ortaya 10 mühürlü küp çıktı. Al Simma bu testilerdeki papirüsleri okumamı benden istediği zaman büyük şeref duydum. Kuşkusuz özgün papirüslerle çalışmaya yetkim yoktu. Bunları Kahire Müzesi'ndeki uluslararası Egiptolojistlerden oluşan bir heyet okumuştu. Doktor Al Simma bu özgün metni çağdaş okura daha yakın gelecek biçimde yazmamı istedi. Zorunluluk yüzünden metne mil falan gibi modern ölçüler koymak zorunda kaldım. Tayita'nın da sözlüğünde olsaydı bunları kullanacağından eminim. Metin üzerinde çalışmalarım başladıktan sonra bu eski yazarın zamanı ve karakterine gömüldükçe tüm kaygılarım yok oldu. Tüm kendini beğenmişliğine karşın bu köle Tayita'ya binlerce yıl geriye giden bir sevgi ve yakınlık duydum. Bunca zaman içinde insanların duygu ve emellerinin ne kadar az bir değişikliğe uğradığını şaşarak gördüm. Ve Mavi Nil'in kaynağına yakın bir yerde Habeşistan dağlarının bir köşesinde Tanus'un mumyasının Firavun Memose'nin el sürülmemiş mezarında yatıyor olması içimi hala heyecanla doldurmaktadır. Kitabın sonu 6 Ağustos 1999.